From the conference center at Temple
Salt Lake City'de bulunan Tapınak Meydanı'ndaki konferans merkezinden kilisenin genel otoriteleri ve genel görevlileri arasından seçilmiş olan konuşmacılar da ve bu bölümde Mormon Tabernacle Korosu'nun müziği eşliğiyle bu İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 181. yıllık genel konferansıdır. Bu yayın Barnwell Distribution tarafından bir kamu hizmeti olarak sağlanılmıştır. Herhangi bir şekilde yazılı bir izin olmadan bu programın çoğaltılması, kayıt edilmesi, kopyalanması ya da başka bir amaç için kullanılması yasaktır.
President Henry B. Eyring.
Birinci Başkanlığın birinci danışmanı Başkan Henry B. Eyring bu bölümü yönetecektir.
Brothers and sisters.
Kardeşlerim. İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 181. yıllık genel konferansının 4. bölümüne bu sabah hoş geldiniz.
As indicated yesterday.
Dün sabah denildiği gibi 1936 Nisan'ında Başkan Heber J. Grant Kilise Güvenlik Planı diye adlandırılmış merkezden idare edilen bir yardımlaşma programının kurulacağını bildirmişti. Bu konferans günümüzdeki kilise yardımlaşma programı diye bilinen bu programın 75. yıl dönümünü işaretler. Bu bölümdeki müzik Mac Wilberg liderliğinde org'da Richard Elliott ve Andrew Unsworth ile beraber Tabernacle Korosu tarafından sunulacaktır. Koro bu bölümü Kurtuluşumuzun Kayası Sensin ilahisini söyleyerek açtı. Ve şimdi bizlere Sept Günü ilahisiyle lütfedecek. Ondan sonra açılış duası 70'lerden yaşlı Gary E. Stevenson tarafından edilecek.
Thank you. our Father in heaven.
Cennetteki babamız. Dünyanın her tarafından bu genel konferans için toplanıyoruz. Peygamberimiz Başkan Thomas S. Monson ve havariler ve ilk başkanlık için, birinci başkanlık için sana teşekkür ediyoruz.
Political and natural calamity have
bize geri verilmiş olan sevindici haberin için sana teşekkür ediyoruz. Ve bu geçenlerde olmuş olan bu kötü olaylar, bilhassa Japonya'da olan olaylar için senden bu kardeşlerimize yardım etmeni istiyoruz. Ve ayrıca cennetteki babamız, senden bizi, biz bütün her şeyi elimizden geldiğince yapmaya çalıştığımız sürece bize yardımcı olmanı istiyoruz. Ve bu toplantıyı oğlun İsa Mesih'in adıyla açıyoruz. Amin.
The choir will now sing.
Koro dinleyin, tüm ulusal ilahisini söyleyecek. Bunu söyledikten sonra birinci başkanlığın ikinci danışmanı Dieter F. Uchtdorf bizlere seslenecek. Ondan sonra 70'lerden yaşlı Paul V. Johnson'ı dinleyeceğiz. Takibinde kilisenin yönetici çobanı çoban H. David Burton konuşacak.
Come, ye patient, see your head. What a marvelous choir.
Koromuz ne kadar mükemmel. Dünya tarihindeki en kayda değer olaylardan birisi Şam'a giden yolda gerçekleşti. Saul'un hikayesini iyi bilirsiniz. Saul, kiliseye zarar veren, herkesin evine girip azizleri hapse atan genç bir adamdı. Saul o kadar zorbaydı ki ilk kilise zamanındaki üyelerin çoğu onun gazabından kurtulmak için Yeruşalim'i terk ettiler. Saul onları arkalarından kovaladı. Ancak Şam'a yaklaştığında birdenbire gökten gelen bir ışık çevresini aydınlattı ve o yere yıkıldı. Bir sesin kendisine "Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun?" dediğini duydu. Bu dönüm noktası Saul'u ebediyen değiştirdi. Hakikaten dünyayı değiştirdi. Bu tür belirtilerin olduğunu biliyoruz. Hatta buna benzer kutsal bir tecrübenin 1820'de Joseph Smith adında bir çocuğa geldiğine tanıklık ediyoruz. Bu bizim açık ve kesin tanıklığımızdır ki gökler tekrar açıldı ve Tanrı onun peygamberleri ve havarileriyle konuşuyor. Tanrı onun çocuklarını işitir, dualarını işitir ve cevaplar. Yine de bazıları vardır ki Saul'un ya da Joseph Smith'in tecrübesine benzer bir tecrübeleri olmazsa inanamayacaklarını hissederler. Vaftiz sularının yanında dururlar ama girmezler. Tanıklığın ucunda beklerler ama kendilerini doğruyu kabul etmeye razı edemezler. Öğrencilik yolunda küçük inanç adımları atmak yerine onları inandırmaya zorlayacak dramatik bir olayın olmasını isterler. Günlerini Şam'a giden yolda beklemekle geçirirler. Sevgili bir kız kardeş, tüm hayatı boyunca kilisenin inançlı bir üyesiydi. Ancak kişisel bir acıyı içinde sakladı. Yıllar önce kızı kısa süren bir hastalıktan sonra ölmüştü. Ve bu trajedinin yaraları hala onu etkiliyordu. Böyle bir olayın takibinde ki, büyük şüphelerden dolayı ızdırap çekti. Tanıklığının daha önceki gibi olmadığını dürüstçe itiraf etti. Ve Tanrı'dan direkt bir belirti almadığı takdirde tekrar inanamayacağını hissetti. Bu yüzden kendisini sürekli bekler durumda buldu. Kendisini değişik nedenlerden dolayı Şam'a giden yolda beklerken bulan birçok diğer insan var. Onlar öğrenci olarak kendilerini tamamen adamayı ertelerler. Rahipliği almayı ümit eder fakat bu ayrıcalığa layık olarak yaşamaktan tereddüt ederler. Tapınağa girmek isterler fakat hak etmek için gereken son inanç davranışını ertelerler. Muhteşem bir Karl Block tablosu gibi şüphelerinden ve korkularından ilk ve son kez kurtulmak için Mesih'in onlara gönderilmesini beklemeye devam ederler. Gerçek şudur ki Mesih hakkında öğrenmeyi özenle çabalayanlar en sonunda onu tanıyacaklardır. Ustanın bir kutsal portresini şahsen kendileri alacaklardır. Ancak bu çoğu zaman bir yapboz şeklinde gelir. Her defasında bir parça. Her ayrı parça tek başına kolayca tanınamaz. Bütün şekle nasıl bağlı olduğu belli olmayabilir. Her parça resmin tamamını açıkça görmemize biraz daha yardım eder. Sonunda yeterli parçalar toplandıktan sonra onun tüm müthiş güzelliğini görürüz. Sonra tecrübemize geri dönerek her birden değil de sessizce, yumuşakça, neredeyse hiç belli etmeden kurtarıcının aslında bizimle olmak için geldiğini görürüz. Eğer inançla ilerleyip Şam'a giden yolda çok uzun zaman boyunca oyalanmazsak, bu bizim tecrübemiz olabilir. Size tanıklık ederim ki cennetteki babamız çocuklarını seviyor. Sizi seviyor. Bizi seviyor. Gerekli olduğunda onun huzurunu yüreği kırık ve ruhu pişmanlık duyan şekilde ararsanız, Rab engellerin üzerinden sizi atlatır. Genelde bizimle sadece kalbimizle duyabileceğimiz yollardan konuşur. Onun sesini daha iyi duymak için hayatımızdaki dünyevi gürültünün sesini kısmak akıllıcadır. Ruhun ilhamlarını görmemezlikten gelir ya da engellersek, nedeni ne olursa olsun bunları tamamen duyamayacak kadar daha az belirgin hale gelirler. Ruhun ilhamlarına dikkat etmeye ve sonra onlara kulak vermeyi öğrenelim. Sevgili Peygamberimiz Thomas S. Manson bu hususta bizim örneğimizdir. Ruhun fısıldayışlarına dikkat ettiğini gösteren sayısız hikayeleri vardır. Yaşlı Holland bu hikayelerden birini şöyle anlatır. Bir defasında Başkan Manson, Louisiana'da bir görevdeyken bir destek başkanı, kanserin son safhalarında olan Crystal adlı 10 yaşındaki bir kızı ziyaret etmeye vakti olup olmadığını sordu. Crystal'ın ailesi Başkan Manson'ın gelmesi için dua etmişlerdi. Ancak evleri çok uzaktaydı ve programı o kadar doluydu ki başka vakit yoktu. Bunun yerine Başkan Manson destek konferansında dua edenlerden Crystal'ı dualarına katmalarını istedi. Tabii ki Rab ve bu aile anlayışla karşılayacaklardı. Konferansın cumartesi bölümü sırasında Başkan Manson konuşmak için ayağa kalktığında ruh ona şöyle fısıldadı. Bırakın çocuklar bana gelsin ve onlara engel olmayın. Çünkü Tanrı'nın egemenliği böylelerinindir. Notları bulanıklaştı. Toplantıyı önceden belirlendiği gibi devam etmeyi denedi. Ancak küçük kızın ismi ve görüntüsü aklından bir türlü çıkmadı. Ruha kulak verdi ve programını değiştirdi. Ertesi sabah erkenden 99 kişiyi bırakıp ihtiyacı olan bir kişinin yatağı başında olmak üzere kilometrelerce yol kat etti. Oraya geldiğinde ayağa kalkmak için çok hasta, konuşmak için çok zayıf olan çocuktan gözünü alamadı. Hastalığı artık onu köreltmişti. Bu manzaradan ve Rabbin ruhundan derinden etkilenen kardeş Manson, çocuğun çelimsiz elini kendi eli arasına aldı. Crystal diye fısıldadı. Ben buradayım. Çok büyük bir gayretle fısıldayarak yanıtladı. Kardeş Manson, geleceğinizi biliyordum. Benim sevgili kardeşlerim, Rabbin onun fısıltılarını duymaya güvenebileceği kişiler arasında olmaya çalışalım. Ve Saul'un Şam'a giden yoldaki yanıtı gibi cevap verelim. Rab, ne yapmamı arzu edersin? Rabbin sesini bazen hayatımızda tanımamamızın diğer bir nedeni, ruhun vahiylerinin dualarımızın cevabı olarak, direkt olarak bize gelmemesidir. Cennetteki babamız, kişisel hayatımızdaki sorulara ve sorunlara cevap ararken, önce dersimizi iyi çalışmamızı ve ondan sonra dua etmemizi bekler. Cennetteki babamızın dualarımızı duyup cevap vereceği garantisine sahibizdir. Cevap, güvenilir arkadaşların ve ailenin sesi ve aklı, kutsal yazılar ve peygamberlerin sözleri sayesinde gelebilir. Benim tecrübelerime göre aldığımız en güçlü ilhamların bazıları sadece bizim yararımıza değil, diğerlerinin yararına da olmuştur. Eğer sadece kendimizi düşünüyorsak, hayatımızın en güçlü ruhsal tecrübelerinin bazılarını ve en içten vahiylerini kaçırabiliriz. Başkan Kimball şu kavramı öğretirken şöyle dedi. Tanrı bizi fark eder ve bize göz kulak olur. Ama genelde başka birisi aracılığıyla bizim ihtiyacımızı karşılar. Bu yüzden birbirimize hizmet etmek hayati önem taşır. Kardeşlerim, her birimizin diğerlerinin ihtiyaçlarına duyarlı olmak ve kurtarıcının yaptığı gibi etrafımızdakilere el uzatmak, kutsamak ve yüceltmek gibi bir sözleşme sorumluluğumuz vardır. Çoğu zaman dualarımıza cevap dizlerimizin üzerindeyken gelmez. Ama ayaklarımızın üstünde Rabbe ve etrafımızdakilere hizmet ederken gelir. Özverili hizmet davranışları ve adamak ruhlarımızı arındırır. Ruhsal gözlerimizden günahları kaldırır ve cennetin pencerelerini açar. Birisinin duasına cevap olduğumuzda çoğu zaman kendi cevabımızı buluruz. Bazı zamanlar vardır ki Rab sadece bize mahsus olan şeyleri bize vahiy eder. Yine de birçok seferinde o gerçeğin tanıklığını diğerleriyle paylaşacağını bildiği kişilere emanet eder. Ademli dönemden beri her peygamberle böyle olmuştur. Hatta Rab, onun kilisesinin üyelerinden ağzımızı her zaman açıp onun sevindirici haberini sevinçle paylaşmamızı bekler. Bu her zaman kolay değildir. Bazıları arkadaşlarına ve iş arkadaşlarına inanç ve din konusunu açmak yerine ovalarda el arabası çekmeyi tercih eder. Nasıl algılanacaklarını ya da nasıl ilişkilerine zarar verebileceğinden endişe ederler. Böyle olması gerekmez. Çünkü bizim paylaşmak için mutlu bir haberimiz var. Bir sevinç haberi. Yıllar önce ailem neredeyse her defasında bizim imancımızdan olmayan insanlar arasında çalıştı. Bize hafta sonumuz nasıldı diye sorduklarında, spor olayları, filmler ya da hava gibi genel konuları atlamaya çalıştık. Ve hafta sonunda ailece yaşadığımız dinsel tecrübeleri paylaşmaya çalıştık. Örneğin, genç konuşmacının gençliğin gücü içinden olan standartlar hakkında ne söylediği ya da genç bir erkeğin misyonu için ayrılırken söylediği kelimelerden nasıl etkilendiğimizi ya da ailece belli bir zorluğun üzerinden gelmek için sevindirici haberin ve kilisenin nasıl yardım ettiğini anlattık. Vaazcı ya da baskıcı olmamaya çalıştık. Eşim Harriet her zaman ilham verici, moral verici ya da esprili bir şey bulup paylaşmakta en iyisiydi. Bu genelde daha derin konuşmalara dönüşürdü. O kadar ilginçtir ki, her ne zaman arkadaşlarla hayatın zorluklarıyla baş edebilmek için konuştuğumuzda çoğu kez şu yorumu duyduk. Sizin için kolay, sizin kiliseniz var. Birçok sosyal medya kaynaklarıyla ve elimizdeki aşağı yukarı işe yarar onca aygıtla sevinci haberin, güzel haberini paylaşmak daha kolaydır. Ve etkileri daha önce olmadığından daha da uzağa ulaşabilir. Hatta şundan korkuyorum ki dinleyenlerden bazıları çoktan kısa mesaj atıp şöyle demiş olabilirler. 10 dakikadır konuşuyor ve hala havacılık benzetmesi yapmadı. Genç arkadaşlarım, belki de bu Rabbin bize ağızlarımızı açmamız için bize cesaret vermesi. Bugün bütün dünyaya blog açmak ve sevindirici haber için kısa mesaj yollamak için ellerinizi kullanın. Fakat lütfen hatırlayın, hepsinin bir doğru yeri ve zamanı vardır. Sevgili kardeşlerim, modern teknolojinin nimetleriyle onun çocukları için olan Tanrı'nın harika planı hakkında şükran ve sevincimizi öyle bir yoldan belirtebiliriz ki bu sadece iş yerimizde değil, hatta dünyanın her tarafında duyulabilir. Bazen tanıklığın bir cümlesi başka birisinin hayatını sonsuza dek etkileyecek bir dizi olayı yaratabilir. Sevindirici haber öğretmenin en faydalı yolu örnek olmaktır. Eğer inancımıza göre yaşarsak, insanlar fark edecektir. İsa Mesih'in çehresi hayatımızda parlarsa, eğer sevinçli olup dünya ile barışıksak, insanlar neden böyle olduğumuzu bilmek isteyecektir. Misyonerlik hizmetiyle ilgili en güzel vaazlardan birisi, Aziz Assisi'li Francis'e mahsus olan bu basit sözdür. Sevindirici haberi her zaman öğret ve eğer gerekiyorsa kelimeler kullan. Bunu yapma olanakları etrafımızdaki her yerdedir. Şam'a giden yolda çok bekleyip bunları kaçırmayın. Tanıklık ediyorum ki Rab günümüzde onun peygamberleri ve havarileriyle konuşuyor. O ayrıca ona sağlam bir inanç ve derin bir arzu ile gelenlerle de konuşur. Şüphe etmeyin. Şunu hatırlayın ki görmeden iman edenlere ne mutlu. Tanrı sizi seviyor. Sizin dualarınızı işitiyor. O çocuklarıyla konuşur ve onun yolunda yürüyüp onu onurlandıran ve onu arayan herkese rahatlık, huzur ve anlayış sunar. Kutsal tanıklığımı veriyorum ki İsa Mesih'in son zaman Azizler Kilisesi doğru yoldadır. Onun adını taşıdığımız kişi, hatta kurtarıcımız İsa Mesih tarafından yönetiliyor. Kardeşlerim ve sevgili arkadaşlarım, Şam'a giden yolda çok uzun beklemeyelim. Bunun yerine, inanç, umut ve ilahi sevgiyle ileriye doğru cesurca ilerleyelim. Ve gerçek öğrencilik yolunda aradığımız ışık ile bizler kutsanacağız. Bunun için İsa Mesih'in adıyla dua ediyor ve sizlere kutsamamı bırakıyorum. Amin.
Earth life includes tests.
Dünyadaki yaşam sınavlarla, denemelerle ve zorluklarla doludur. Ve yaşamda yüzleştiğimiz bazı denemeler çok zor görünebilir. Hastalık, ihanet, kışkırtma, sevdiğimiz birisini kaybetme, doğal afetler ya da bazı değişik çileler olsun olmasın, ızdırap, ölümlü hayat tecrübemizin bir parçasıdır. Çoğu insan belirli zor durumlarda neden karşılaşmak zorunda olduklarını merak etmişlerdir. Bir sebebinin Rabbin emrettiği her şeyi yapacağımızı gösteren imanımızı kanıtlamak olduğunu biliyoruz. Çok şükür ki bu dünya hayatı bu sınavlarla yüzleşip onları geçmek için mükemmel bir ortamdır. Ama bu sınavlar sadece bizleri sınamak için değildir. Bunlar ilahi doğaya ortak olma sürecinde son derece önemlidir. Düzgün şekilde bu sıkıntıların üstesinden gelirsek bunlar bize faydalı olması için kutsal olacaktır. Yaşlı Orson F. Whitney şöyle dedi, çektiğimiz hiçbir acı, başımıza gelen hiçbir sıkıntı boşa değildir. Çektiğimiz her şey ve katlandığımız her şey, özellikle sabırla dayandığımızda karakterimizi şekillendirir. Yüreklerimizi temizler, canlarımızı geliştirir ve bizleri daha nazik ve hayırsever yapar. Acı ve ızdırap, çile ve sıkıntı sayesinde buraya almak için geldiğimiz eğitimi alabiliriz. Alıntı bitti. Geçenlerde 9 yaşındaki bir erkek çocuğa ender bir kemik kanseri teşhisi konmuştu. Doktor aylarca sürecek kemoterapiye ve önemli ameliyatları içeren teşhisi ve tedaviyi açıkladı. Bunun çocuk ve ailesi için çok zor günler olacağını söyledi. Ama doktor sonra şunu ekledi. İnsanlar bana soruyor, her şey bittikten sonra eskisi gibi mi olacağım? Ben de onlara şunu söylüyorum. Hayır, eskisi gibi olmayacaksın. Daha güçlü olacaksın. Müthiş olacaksın. Bazen denemelerimiz başa çıkılacak gibi görünmeyen hayatımızın bazı bölümlerine ve içimizdeki parçalara odaklanmış gibi görünebilir. Kişisel gelişme bu gibi zorlukların tasarlanmış bir neticesi olduğundan bu denemelerin sanki bizim belli ihtiyaçlarımıza ve zayıflıklarımıza dikkatlice yöneltilmiş gibi çok şahsi olması şaşkınlık verici olmaması gerek. Ve hiç kimse muaf tutulmaz. Özellikle doğru olanı yapmaya çabalayan azizler. Bazı itaatkar azizler şunu sorabilir. Neden ben iyi olmaya çalışıyorum? Rab neden böyle olmasına izin veriyor? Sıkıntı ocağı yaşamlarımızdaki maden atıklarını yakıp saf bir altını geride bırakarak en iyi azileri bile saflaştırmaya yardımcı olur. En zengin cevherin bile pisliklerinin giderilmesi için saflaştırılmasına gerek vardır. İyi olmak yeterli değildir. Her çeşit ağrılara, sıkıntılara ve ayartmalara katlanmış kurtarıcı gibi olmak istiyoruz. Logan Kanyonu'ndaki Crimson patikası gezi yaptığım en favori yerlerden birisidir. Patikanın büyük bir bölümü kireç taşından Sarp Kayalıkların tepesinde geçer ve buradan aşağıdaki kanyonun ve vadinin harika manzaraları görünür. Sarp Kayalıkların tepesine çıkmak hiç de kolay değildir. Bu patikada devamlı bir tırmanış vardır ve tepeye varmadan hemen önce tırmanan kişi patikanın en dik yerine varır. Ve kanyonun manzaraları sarp kayalar arasında kalır. Son uğraş tüm gayretimize değerdir. Çünkü tepedeki manzaralar olağanüstüdür. Manzaraları görebilmenin tek yolu tırmanmaktır. Kutsal yazılarda ve hayattaki düzen çoğu zaman en karanlık, en tehlikeli sınavların fevkalade olaylar ve çok büyük gelişmelerden önce geldiğini gösterir. Büyük sıkıntılardan sonra nimetler gelir. İsrail'in çocukları Kızıldeniz yarılmadan önce orada kapana kısılmışlardı. Nefi tehlikeyle erkek kardeşlerinin öfkesi ve pirinç levhaları almasından önce yaşadığı birçok başarısızlıklara maruz kaldı. Joseph Smith kötü bir gücün etkisi altında kendisinin tamamen yok olmaya mahkum edildiğini hissetti. Umudunu kesmeye tam hazırken gayretle Tanrı'ya dua etmeye başladı. Ve Joseph Smith tam o anda baba ve oğul tarafından ziyaret edildi. Araştırıcılar vaftiz olmaya yaklaşırken sık sık muhafiletle ve sıkıntılarla karşı karşıya kalırlar. Anneler doğumdaki zorlukların doğum mucizesiyle sonuçlandığını bilirler. Zaman zaman büyük denemelerin hemen ardından harika nimetleri görürüz. Babaannem 19 yaşındayken çok hasta olmasına sebep olan bir hastalığa yakalandı. Sonrasında şunu dedi, yürüyemiyordum. Aylarca yatakta yattıktan sonra sol ayağımı hiç kullanamıyordum. Kemiklerim bir sünger gibi yumuşacıktı ve ayağımı yere bastığımda sanki elektrik çarpmış gibi hissediyordum. Yatalak olduğu günlerde ve acıların en doruk noktasında İsa Mesih'in Son Zaman Aziler Kilisesi'nin kitapçıklarını buldu ve onları incelemeye başladı. Doğru yolu buldu ve sonra vaftiz oldu. Çoğu zaman belli zorluklar bizleri önemli şeylere hazırlar. Sorunların içindeyken gelecek nimetlerin o anda çektiğimiz ağrıdan, aşağılamadan ya da kalp kırıklığından daha ağır basacağını görmek hemen hemen imkansız gibidir. Terbiye edilmek başlangıçta hiç tatlı gelmez, acı gelir. Ne var ki böyle eğitilenler için bu sonradan esenlik veren doğruluğu getirir. Avarı Paulus şöyle öğretti. Çünkü geçici, hafif sıkıntılarımız bize ağırlıkta hiçbir şeyle karşılaştırılmayacak kadar büyük, sonsuz bir yücelik kazandırmaktadır. Paulus'un hafif sıkıntılar terimini kullanması çok ilginç. Bu söz dayak yemiş, taşlanmış, deniz kazasına uğramış, hapse atılmış ve diğer birçok zorluklarla karşılaşmış birisi tarafından söylenmiştir. Çoğumuz sıkıntılarımızı hafife almayız ama sonunda kazanmış olduğumuz hem bu dünyadaki hem sonsuzdaki nimetlerle ve gelişmeyle karşılaştırıldığında sıkıntılarımız aslında hafiftir. Sınavları, denemeleri ve sıkıntıları bulmaya çalışmayız. Hayattaki kişisel yolculuğumuz ihtiyaçlarımız için bunu yeterli miktarda karşılayacaktır. Çoğu denemeler sadece ölümlü hayatımızın doğal bir parçasıdır. Ama gelişimimiz için önemli bir rol oynar. Kurtarıcının ölümlü hizmeti bitmek üzereyken, tüm zamanların en zor denemesiyle yüzleşti. Gethsemane ve Golgotha'daki inanılmaz ızdırabı, bunun takibinde yüce diriliş gerçekleşti ve tüm acılarımızın bir gün biteceği sözü verildi. Onun acı çekmesi, diriliş günü sabahındaki boş mezar için ve gelecekteki ölümsüzlük ve sonsuz hayat için bir ön koşuldu. Bazen zorluklar olmadan gelişmek ve hiçbir zorluk yaşamadan güçlü olmayı istiyoruz. Ama gelişmek kolay yoldan gerçekleşemez. Ciddi bir idman yapmak isteyen bir sporcunun asla birinci sınıf sporcu olamayacağını açıkça biliyoruz. İlahi doğaya ortak olmaya yardım edecek her şeye gücenmemeye dikkat etmeliyiz. Karşılaştığımız denemelerin ve sıkıntıların hiçbiri kapasitemizi aşmaz. Çünkü Rabbin yardımını alabiliriz. Bizi güçlendiren Mesih sayesinde her şeyi yapabiliriz. Ciddi sağlık sorunlarından sonra yaşlı Robert D. Hales genel konferansta şunu paylaştı. Birkaç sefer Rabbe öğrenilmesi gereken dersleri kesinlikle öğrendiğimi ve daha çok acı çekmeme gerek olmadığını söyledim. Bunun gibi yalvarışların fayda getirmediğini gördüm. Çünkü sınanmanın bu temizleyici sürecine Rabbin zamanına ve Rabbin kendi yoluna göre dayanmak zorunda olduğum bana açıkça bildirilmişti. Ben bu denemeler ve sıkıntılar karşısında tek başıma bırakılmadığımı öğrendim. Çünkü koruyucu melekler benimle beraber olacaktı. Melek gibi doktorlar, hemşireler ve her şeyden daha önemlisi sevgili yoldaşım Mary benimleydi. Ve ara sıra Rab izin verdiğinde, ihtiyacım olduğu zamanda huzur ve sonsuz güvence veren göksel orduların ziyaretleri beni rahatlattı. Alıntı bitti. Cennetteki babamız bizi seviyor ve şunu biliyoruz ki Tanrı'ya güvenen herkes yaşadıkları denemelerde, zorluklarda ve sıkıntılarda desteklenecek ve son günde yukarı kaldırılacaktır. Bir gün perdenin diğer tarafına geçtiğimizde birisinin bize sadece iyi, senin işin bitti demesinden çok daha fazlasını isteyeceğiz. Bunun yerine Rab'den şunu demesini isteriz. Aferin, iyi ve güvenilir hizmetkar. Pavlus'un şu sözlerini severim. Mesih'in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı? Üzüntü mü? Zulüm mü? Açlık mı? Çıplak mı? Çıplaklık mı? Tehlike mi? Kılıç mı? Hayır. Bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz. Tanrı'nın yaşadığını ve oğlu İsa Mesih'in yaşadığını biliyorum. Onların yardımı sayesinde yaşamımızda yüzleştiğimiz sıkıntıların galiplerinden üstün olabileceğimizi ayrıca biliyorum. Onlar gibi olabiliriz. İsa Mesih'in adıyla amin.
Good morning, brothers and sisters.
Günaydın kardeşlerim. 1897'de genç David O. McKay elinde bir broşürle bir kapının önünde durdu. Stirling, İskoçya'da misyoner olarak bunu daha önce defalarca yapmıştı. Ama o gün çok yorgun bir kadın kapıyı açtı ve onun önünde durdu. Eski bir kıyafet giyiniyordu ve yanakları çöküktü ve saçları dağınıktı. Yaşlı McKay'in ona uzattığı broşürü aldı ve hiç unutamayacağı 6 kelime söyledi. Bu broşür ekmek almamı sağlayacak mı? Bu karşılaşma genç misyonerde derin bir iz bıraktı. O sonradan şöyle yazdı. O andan itibaren Mesih'in kilisesinin insanlığın maddi kurtuluşuyla ilgilendiğini ve ilgilenmesi gerektiğine dair daha derin bir anlayışa sahip oldum. o kapıdan uzaklaşırken o kadının insanlara ve Tanrı'ya olan kalbindeki öfkeden dolayı sevindirici haberin mesajını alma durumu yoktu. Kadının maddi ihtiyacı vardı ve benim bildiğim kadarıyla ona yardım edecek Sterling'de böyle bir kuruluş yoktu. Alıntı bitti. 10 yıllar sonra dünya alemi büyük ekonomik krizin etkisiyle sarsıldı. Bu zaman süresince 6 Nisan 1936'da Başkan Heber J. Grant ve danışmanları J. Reuben Clark ve David O. McKay, daha sonraları kilisenin yardımlaşma programı olarak bilinecek programın anonsunu yaptılar. 2 hafta sonra yaşlı Melvin J. Ballard, bu programın ilk kurul başkanı ve Harold B. Lee ise ilk yönetmeni olarak atandılar. Bu sıradan bir uğraş değildi. Rab, yetiştirdiği kayda değer insanları bunu yönetmekle görevlendirmiş olmasına rağmen, Başkan J. Reuben Clark açıkça şunu belirtti ki, yardımlaşma programının kuruluşu Başkan Grant'e kutsal ruhtan gelen vahiy sonucunda olmuştur ki, o zamandan beri bu sorumluluğu üstlenen kardeşlere gelen benzer vahiyler sayesinde bu program sürdürülmüştür. Alıntı bitti. Kilise liderlerinin insanları acılarından kurtarma vaatleri hem kesin hem de vazgeçilmezdi. Başkan Grant, maliyeti ne olursa olsun insanlara ulaşıp onlara bakacak bir sistem istedi. O hatta bir süre seminerleri ve misyonerlik işini kapatabileceğini ya da tapınakları kapatacağını ama insanların aç kalmalarına izin vermeyeceğini söyledi. Managua, Nikaragua'da 19 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği yıkıcı fırtınada hayatta kalan kilisenin 1300 üyesine konuştuğunda Başkan Gordon B. Hinckley'nin yanındaydım. Onlara şunu dedi ki, kilisenin kaynakları oldukça biz sizleri aç ya da kıyafetsiz ya da barınaksız bırakmayacağız. Rabbin nasıl olmasını öngördüğü şekilde size yardım etmek için her şeyi yapacağız. Bu ilhamlı sevindirici haberle odaklanmış çabanın belirleyici özelliklerinden birisi, kişisel sorumluluk ve özgüven üzerinde durmasıdır. Başkan Marion G. Romney şöyle açıkladı. Birçok program ihtiyacı olanlara yardım etmek için iyi niyetli kişiler tarafından kuruldu. Ancak bu programların çoğu, kendilerine yardım etmeleri için insanlara yardım etmek yerine insanlara yardım olarak kısa süre zarfı için düzenlenmiştir. Özgüven, tutumlu yaşamın ve ekonomik öz disiplini yetiştirmenin bir ürünüdür. Başlangıçtan beri kilise, ailelerin kendi maddi refahları için ellerinden geldikleri kadar sorumlu olmaları gerektiğini öğretti. Her nesil, tutumluluğun ana ilkelerini kendileri için öğrenmesi gerekir. Borçtan kaçının. Paranıza sahip çıkın. Sıkıntılı zamanlar için hazır olun. Yaşayan peygamberlerin sözlerini dinleyin ve takip edin. İhtiyaçlar ve istekler arasındaki farkı öğretmek için disiplininizi geliştirin ve ona göre yaşayın. Yoksula ve ihtiyacı olan yardım etme işimizi güçlendiren amaç, vaatler ve ilkeler bu ölümlü hayatın daha da ötesine uzanır. Bu kutsal iş sadece acı çeken ya da ihtiyacı olanların yararına ya da onları kutsamak için değildir. Tanrı'nın oğulları ve kızları olarak bu dünyadayken birbirimize tamamen yardım etmek, için yatırım yapmazsak sonsuz hayatı tam olarak elde edemeyiz. Bu fedakarlık ve kendini adayış, göksel ilkelerini öğrenip fedakarlık ve diğerlerine hizmet etmek, hayırsızlık uygulamasının bir parçasıdır. Yüce Kral Benjamin, malımızı fakirlere verip ve onların huzurunu sağlamamız nedenlerinden birisinin, bizim her gün günahlarımızdan bağışlanabilmemiz için ve Tanrı'nın önünde kusursuz yürüyebilmemiz için olduğunu öğretti. Dünyanın yaratılışından itibaren ilahi sevgi her zaman dürüst toplulukların önemli bir parçası olmuştur. Huzurlu bir dünya ve kalkınmış toplumlar olmak için can atarız. Kötülüklerin unutulduğu, iyiliğin ve doğruluğun olduğu, nazik ve erdemli toplulukların olması için dua ederiz. Kaç tane tapınak yapsak da, üyeliğimiz ne kadar çok büyüse de, dünyanın gözleri önünde olumlu yönde ne kadar çok fark edilsek de, acizin imdadına yetişmeyip, düşmüş elleri kaldırmayıp ve dermansız dizleri güçlendirmeyip, ya da acı çekenlere ve yastakilere arkamızı dönüp bu büyük ana emri tutmazsak suçlu bulunacağız ve Rabbi memnun etmeyeceğiz. Ve kalbimizdeki coşkulu umut bizimle asla beraber olmayacak. Dünyanın her yerinde 27 bin çoban ihtiyaçlarını karşılamak için yoksulları bulmaya çalışırlar. Her çoban, rahiplik ve yardımcı kuruluşların başkanlarından oluşan, kendini adamış yardımlaşma cemiyeti başkanını da içeren bir mahalle meclisinden yardım alır. Onlar yabancının yardımına yetişebilirler. Sıkıntılının yaralı yüreğine yağlı şarap dökebilirler. Ve öksüzün gözyaşlarını dindirip duaların yüreklerine su serpebilirler. Dünyanın her yerindeki kilise üyelerinin ve liderlerinin yürekleri, öğretiler ve arkadaşları için olan sevginin ve şefkatin ilahi ruhu tarafından olumlu şekilde etkilenir ve yönlendirilir. Güney Amerika'daki bir rahiplik lideri, küçük desteğindeki üyelerin açlık ve diğer ihtiyaçlarından dolayı sorumluluk altındaydı. Çocukların aç kalmalarına göz yummak istemediğinden boş bir arazi buldu ve araziyi ekip biçmek için rahipleri topladı. Yaşlı bir at buldular ve buna eski bir saban bağladılar ve tarlayı işlemeye başladılar. Ama işlerini bitirmeden önce trajik bir olay oldu ve yaşlı at öldü. Erkek ve kız kardeşlerini açlığı terk etmek yerine rahiplik kardeşliği eski sabanı kendi sırtlarına bağladılar ve bu acımasız tarlayı sürdüler. Asıl itibariyle acı çekenin boyunduruğunu ve erkek ve kız kardeşlerinin yüklerini üstlerine aldılar. Kendi alemin tarihinden bir olay, ihtiyacı olanlara yardım etmenin bir sorumluluk olduğunu gösterir. Çoğumuz batıya giden yoldaki kış soğuklarına ve güçsüzleştirici durumlara katlanırken, Willy ve Martin El Arabası grupları hakkında ve de bu imanlı öncülerin nasıl acı çektiklerini ve öldüklerini duymuşuzdur. Büyük büyük dedemlerden birisi Robert Taylor Burton, Brigham Young'in o sevgili çaresiz azizlere sağ salim ulaşıp kurtarmalarını istediği kişilerden birisiydi. O zamanla ilgili dedem günlüğünde şöyle yazdı: "Kar derin ve çok soğuk. O kadar soğuktu ki bizler yürüyemedik. Termometre -24 dereceyi gösteriyordu. O kadar soğuktu ki insanlar yolculuk edemedi. İlk yardım erzakları yolda kalmış azizlere dağıtıldı. Ama o kadar şey yapmalarına rağmen çoğu yolda hayatını kaybedip toprağa verildi. Kurtarılan azizler Echo Kanyonu'ndan geçen patikanın bir bölümünden karşıya geçerken birçok yük arabası bir kız bebeğin doğumuna yardım etmek için durdular. Robert, genç annenin yeni doğmuş bebeğini sıcak tutmak için yeterli giysisi olmadığının farkına vardı. Dondurucu soğuklara rağmen Robert elde dokunmuş gömleğini çıkardı ve anneye bebeğini sarması için verdi. Çocuğa doğumdaki yerin ve durumların bir hatırası için Echo, Echo Squires ismi verildi. Sonraki yıllarda kilisenin yönetici çobanlığına çağrıldı. Ve burada 30 yıldan daha fazla görev yaptı. 86 yaşında Robert Taylor Burton hastalandı. Ailesine son kutsamasını vermek için onları yatağın başına topladı. Son sözlerinden birisi şu basit ama içten övdüğüydü. Yoksula şefkatli olun. Kardeşlerim, Rabbin Kilisesi'nin muhtaç üyeleri için kurumsal sosyal yardımı kurmaya ve yönetmeye çağırdığı bu becerikli dehaları gururla anıyoruz. Günümüzdeki sayısızca ve çoğu zaman sessiz yollarla yoksula nazik olan, açları doyuran, çıplakları giydiren, hastalara yardım eli uzatan ve tutsakları özgür kılan kişilere de saygı duyuyoruz. Bu, kurtarıcının öğrencilerinden beklediği kutsal iştir. Bu, onun yeryüzünde yaşarken sevdiği işti. Eğer bugün aramızda olsaydı, onu yaparken bulacağımız iş budur ve ben bunu biliyorum. 75 yıl önce insanoğlunun ruhsal ve geçici kurtuluşuna adanan bir sistem mütevazi başlangıçlardan doğdu. O günden beri dünyanın her yerindeki milyonlarca insanın hayatını yüceltti ve kutsadı. Peygamber'e özgü yardımlaşma planı kilisenin tarihinde sadece ilginç bir hikaye değildir. Dayandığı ilkeler bir insan olarak bizim kim olduğumuzu tanımlar. Kurtarıcımız ve örnek aldığımız İsa Mesih'in birer öğrencileri olmamız bu yardımlaşma programının esas niteliğidir. Başkalarıyla ilgilenme ve yoksula nazik olma kutsayan bir iş, babanın emrettiği ve onun çocuklarını kutsamak, temizlemek, ve yüceltmek için kutsal şekilde tasarlanmış bir iştir. Umuyorum ki kurtarıcının iyi Samiriyeli benzetmesindeki belli bir avukata verdiğim "Git, sen de öyle yap" öğüdünü tutabilirim. Buna İsa Mesih'in adıyla tanıklık ederim. Amin. Şimdi koro ve topluluk, hadi hepimiz çaba gösterelim ilahisini beraber söyleyecek. İlahiden sonra Yardımlaşma Cemiyeti Genel Başkanlığı'nın birinci danışmanı, kız kardeş Sylvia H. Allred bizlere seslenecek. Kız kardeş Allred'in sözlerinin ardından 12 Haberler Kurulu'ndan yaşlı David A. Bednar'ı dinleyeceğiz. Koro ondan sonra "Hiç iyi bir şey yaptın mı?" ilahisini söyleyecek.
This is the 181st annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Bu İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 181. yıllık genel konferansıdır.
Thank you. from the beginning of time.
Başlangıçtan beri Rab, onun halkı arasında sayılmamız için tek yürek ve tek zihin olmamız gerektiğini öğretti. Kurtarıcı ayrıca kanındaki en büyük iki emri şöyle açıklamıştır. Rabbi bütün yüreğinizle, canınızla ve aklınızla sevin. Ve komşunuzla kendiniz gibi sevin. Son olarak kilise kurulduktan hemen sonra Rab azizlere yoksulu ve muhtacı ziyaret etmelerini ve onların destek olmalarını emretti. Bütün emirlerin ortak noktası nedir? Bu şudur ki birbirimizi sevmeliyiz ve yardım etmeliyiz. Bu açıkçası İsa Mesih'in gerçek kilisesindeki öğrenciliğin esasıdır. Kilisenin yardımlaşma programının 75. yıl dönümünü kutlarken yardımlaşmanın şu amaçlarını hatırlarız. Üyelere kendi ayakları üzerinde durmalarına yardımcı olmak, yoksula ve muhtaca bakmak ve hizmet etmektir. Kilise, üyelere kendilerinin, ailelerinin ve diğerlerinin fiziksel, ruhsal, sosyal ve duygusal huzurunu sağlamaya yardım etmek için olanaklar sağlamıştır. Çoban ofisi, yoksula ve muhtaca bakmaya ve ailesindeki üyeleri bu tür olanakları sağlamaya dair özel bir talimat almıştır. RAHP kurulları, yardımlaşma cemiyeti ve özellikle ev ve ziyaretçi öğretmenler çobanın girişimlerine yardım ederler. Yardımlaşma cemiyeti her zaman yardımlaşmanın can damarı olmuştur. Peygamber Joseph Smith, 1842 yılında yardımlaşma cemiyetini kurduğunda kadınları şunu söyledi. Bu yoksulun ve muhtacın başına gelecek daha iyi günlerin bir başlangıcıdır. Kız kardeşlere cemiyetin amacının yoksula, fakire, dula ve öksüze yardım etmek ve tüm hayırsever amaçları yerine getirmek olduğunu, sıkıntılının yararı yüreğine yağla şarap dökeceklerini, öksüzün gözyaşlarını dindireceklerini ve dullarının yüreklerine su serpeceklerini söyledi. Joseph Smith ayrıca cemiyetin erkek kardeşleri yoksulların ihtiyaçlarını sağlamak, hayırsever kaynakları arayanları bulmak ve onların isteklerini yerine getirmek uğruna iyi şeyleri yönlendirmekle beraber toplumun manevi değerlerini düzeltmeye ve erdemlerini güçlendirmeye yardım etmeye ateşleyebileceğini söyledi. Kilisedeki erkekler ve kadınlar bugün ihtiyacı olanlara yardım etmek için beraber hareket ederler. Rahipliğe sahip olanlar ruhsal rehberliğe ve yardıma ihtiyacı olanlara esas desteği sağlarlar. Esinlenmiş ev öğretmenleri hayatları kutsar ve her aile ünitesine sevindirici haberin nimetlerini sunar. Buna ek olarak ev öğretmenleri değişik şekillerde güçlerini ve yeteneklerini paylaşırlar. Mesela ev tamiratlarına ihtiyacı olan bir aileye yardım etmek, bir aileye taşınmalarına yardım etmek ya da gereken işi bulmakta bir kardeşe yardım etmek gibi. Yardımlaşma cemiyeti başkanları çobanın ihtiyaçları belirlemesi için evleri ziyaret ederler. Esinlenmiş ziyaretçi öğretmenler, kız kardeşleri ve ailelere göz kulak olur ve onlara bakar. Onlar genelde acil ihtiyacın olduğu zamanlarda ilk karşılık verenlerdir. Yardımlaşma cemiyeti kız kardeşleri yemek sağlarlar, hayırseverlik hizmetinde bulunurlar ve durumlara devamlı destek olurlar. Tüm dünyada kilise üyeleri başkalarına hizmet etme olanakları için geçmişte sevinmişlerdir ve şimdi de sevinmeliler. Bizim ortak gayretimiz yoksul, aç, ızdıraplı ya da sıkıntılı olanlara huzur getirir, hatta canları kurtarır. Her çoban, Rabbin ambarının anahtarına sahiptir ki, bu ambar imanlı üyelerin yoksullara bakma ve yeryüzünde Tanrı'nın krallığını kurma niyetine, zamanlarını, kabiliyetlerini, yeteneklerini, merhametini, malzemelerini ve maddi gelirlerini vererek kurulmuştur. Rabbin ambarına hepimiz oruç başlarımızı vererek ve ihtiyaçları olanlara yardım etmesi için çobana tüm kaynakları sağlayarak katkıda bulunabiliriz. Hızlıca değişen dünyaya rağmen yardımlaşma ilkeleri zaman geçtikçe değişmemiştir. Çünkü bunlar Tanrı'dan esinlenmiş vahyedilen hakikattir. Kilisenin üyeleri ve onların aileleri ellerinden gelebildiğince kendilerini irade etmeye çalışıp hala temel gerekenleri karşılayamazlarsa kilise yardım etmeye hazır bulunmaktadır. Kısa vadeli gerekler anında karşılanır ve yardımın alıcısına kendi ayakları üzerinde durmasına yardım etmek için bir plan yapılır. Kendi ayakları üzerinde durmak, kişinin kendisi ve ailesi için hayatın ruhsal ve geçici ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetidir. Kendimize olan güveni artırdığımızda, kurtarıcının yaptığı gibi yardım ve hizmet etme kabiliyetimizi artırırız. Fakire, hastaya ve acı çekenlere hizmet ettiğimizde kurtarıcıyı örnek alırız. Diğerleriyle ilgilendiğimizde, bize yol gösteren ilk kez sevgi olduğunda bizim hizmetimiz sevindirici haberin canlı hali olur. Bu sevindirici haberin en önemli anıdır. Bu katkısız dindir. Kilisedeki değişik görevlerimde çobanların ve yardımlaşma cemiyeti liderlerinin sürülerine gösterdiği sevgi ve kaygı beni alçak gönüllü kılmıştı. 1980'lerin başlarında Çili'de destek yardımlaşma cemiyeti başkanı olarak görev yaptığımda ülke çok büyük bir ekonomik durgunluk içindeydi ve işsizlik %30'du. Yardımlaşma cemiyeti başkanlarının ve inançlı ziyaretçi öğretmenlerin bu kötü koşullarda nasıl cesurca iyi şeyler yaptıklarına tanık oldum. Bu kişiler Özdeyişler kitabındaki 31. bölüm 20. ayetteki kutsal yazıyı canlandırdılar. Yoksula kollarını açar ve muhtacı elini uzatır. Çok az şeye sahip olan kız kardeşlerin aileleri, onlardan daha çok ihtiyacı olduklarını düşündükleri ailelere devamlı yardım ediyorlardı. Bunu görünce Lukas 21. bölüm 3 ve 4. ayetlerinde kurtarıcının şunları derken gördüğünü daha iyi anladım. Size gerçeği söyleyeyim, bu yoksul dul kadın herkesten daha çok verdi. Çünkü bunların hepsi kutuya zenginliklerinden artını attılar. Bu kadın ise yoksulluğuna karşın geçirmek için eline ne varsa hepsini verdi. Birkaç yıl sonra Arjantin'de yardımlaşma cemiyeti başkanıyken aynı şeye tanık oldum ki yüksek enflasyon ülkeyi vurmuş ve bunun takibindeki ekonomik çöküş birçok inançlı üyemizi etkilemişti. Yakın zaman önce Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kinshasa, Madagaskar'ın Antananarivo ve Zimbabwe'nin Bulawayo şehirlerine yaptığım ziyaretlerde de buna tekrar tanık oldum. Her yerdeki mahalle üyeleri ve özellikle yardımlaşma cemiyetindeki kız kardeşleri inançlarını arttırmaya, bireyleri ve aileleri güçlendirmeye ve ihtiyacı olanlara yardım etmeye devam ediyorlar. Alçak gönüllü bir kız kardeşin ve erkek kardeşin kilise göreviyle fakirliğin, acının, hastalığın ve üzüntünün olduğu bir eve gitmesi ve huzur, rahatlama ve mutluluk verebilmesi hayret vericidir. Mahalle veya destek nerede olursa olsun, topluluk ne kadar büyük ya da küçük olsun, dünya her üye bu olanağa sahiptir. Bu her gün oluyor ve tam şu anda bir yerde de oluyordur. Carla iki çocuklu genç bir annedir. Eşi Brent geç saatlere kadar çalışır ve işe gidiş gelişi birer saat tutar. İkinci küçük kız bebekleri doğduktan hemen sonra Carla şu tecrübeyi anlattı. Mahallemde yardımlaşma cemiyetinde danışman olarak göreve atandıktan bir gün sonra kendimi boğulacakmış gibi hissetmeye başladım. Eşime, çok aktif 2 yaşındaki ve yeni doğmuş bebeklerime bakmakta zorlanırken mahallemdeki kadına yardım etme sorumluluğumu mümkün olduğunca nasıl üstlenebilirdim? Tam bu hislere kapılırken 2 yaşındaki çocuğum hastalandı. Onun için ne yapmam gerektiğine ve aynı zamanda bebeğe nasıl bakacağıma tam emin değildim. Tam o sırada ziyaretçi öğretmenlerimden biri olan kız kardeş Vazen beklenmedik anda kapımı çaldı. Büyümüş çocukların annesi olarak tam ne yardım yapacağımı biliyordu. O eczaneye gidip bir şeyler alırken bana ne yapmam gerektiğini söyledi. Sonra da eşimin tren istasyonundan alınıp eve çabuk gelip bana yardım etmesi için birilerini ayarladı. Onun inandığım şeyler için verdiği karşılık kutsal ruhtan gelen hatırlatmaydı. Bununla beraber onun hizmet etme arzusu benim için Rabbin yeni görevimi yerine getirmem için yardım edeceği güvencesiydi. Cennetteki babamız bizi seviyor ve tek tek durumlarımızı ve kabiliyetlerimizi biliyor. Onun yardımını her gün dua aracılığıyla istesek de genelde başka bir kimse aracılığıyla o bizim ihtiyaçlarımızı giderir. Rab şöyle dedi, birbirimize sevginiz olursa herkes bununla benim öğrencilerim olduğunu anlayacaktır. Mesih'in saf sevgisi özverili hizmet verdiğimizde ortaya çıkar. Birbirimize yardımcı olmak kutsal bir tecrübedir ki bu yardım alanı yüceltip vereni alçak gönüllü kılar. Mesih'in gerçek öğrencileri olmamıza yardım eder. Yardım programı her zaman sevindirici haberin sonsuz ilkelerinin uygulanması olmuştur. Bu gerçekten Rabbin yoluna yardım etmektir. Hadi her birimiz diğerlerini kutsamakta olan Rabbin hazinesinin bir parçası olmak için kendimizi yenileyelim. Dua ediyorum ki Rab her birimizi daha fazla merhamet, ilahi sevgi ve şefkat duygularıyla kutsasın. Rica ediyorum ki bizden daha az şansı olanlara, üzüntülü olanlara ve acı çekenlere yardım etmek isteğimiz ve kabiliyetimiz artsın ki onların ihtiyaçlarını karşılansın, ki onların inançları güçlenebilsin ve kalpleri şükran ve sevgiyle dolsun. Umarım onun emirlerine ve onun sevindirici haberine uyduğumuzda ve onun ışığında yürüdüğümüzde Rab her birimizi kutsar. İsa Mesih'in adıyla. Amin.
I express gratitude for the inspiration that attended the selection of the hymn that will follow my remarks. Have I done any good? I get the hint. Brothers and sisters, I invite you to consider two experiences most of us.
Kardeşlerim, çoğumuzun başından geçmiş ışıkla ilgili iki tecrübeyi düşünmenizi istiyorum. İlk tecrübe, karanlık bir odaya girip ışığı açtığımızda olmuştur. Bir anda parlak ışık serinin odayı nasıl doldurduğunu ve karanlığın yok olduğunu hatırlayın. Önceden görünmeyen ve belirsiz şeyler belirgin ve tanınabilir olmuştur. Bu tecrübe birdenbire ve göze çarpan bir ışığı tanımakla karakterize edilmiştir. İkinci tecrübe gecenin sabaha dönüştüğünü izlediğimiz zamanlarda gerçekleştirmiştir. Ufuktaki ışığın yavaşça ve neredeyse fark edilemeyen doğuşunu hatırlar mısınız? Karanlık odadaki bir lambayı açmanın aksine doğan güneşten gelen ışık ansızın ortaya çıkmaz. Aksine yavaş yavaş ve istikrarlı ışığın gücü artmıştır ve gecenin karanlığı yerini sabahın aydınlığına bırakmıştır. Sonuçta güneş ufuk çizgisinde doğar. Ama güneşin yaklaşan gelişinin görsel kanıtı güneşin aslında ufukta görünmesinden önceki belirgin saatlerdedir. Bu tecrübe ışığın göze çarpmayan ve kademeli şekilde fark edilişiyle karakterize edilmiştir. Bu ışıkla ilgili olan tecrübelerden vahiy ruhu hakkında birçok şey öğrenebiliriz. Kutsal ruhun bizleri esinlendirip öğretmesi için dua ediyorum ki şimdi vahiy ruhuna ve vahiy sayesinde alınan esas düzenlere odaklanalım. Vahiy, Tanrı'nın yeryüzündeki çocuklarıyla iletişimidir ve bu kutsal ruhun hediyesi ve devamlı eşlik etmesiyle bağdaşan en büyük nimetlerden birisidir. Peygamber Joseph Smith, kutsal ruhun vahiy bildiren olduğunu ve vahiy almadan kimsenin kutsal ruhu alamayacağını öğretti. Alıntı bitti. Vahiy ruhunu günahların bağışlanması için suya daldırılarak yapılan vaftizin ve kutsal ruh armağanının ellerin baş üzerine konulmasının kurtarıcı kutsal törenlerini uygun bir rahiplik yetkilisinden alan ve kutsal ruhu almak için rahiplik öğüdünü tutarak inancına hakim olan herkes elde edebilir. Bu nimet, kiliseye başkanlık eden yetkililere mahsus bir şey değildir. Aksine her erkek, kadın ve sorumluluk yaşına girmiş ve kutsal antlaşmaları kabul etmiş çocuğun hayatının bir parçasıdır ve hatta hayatlarında etkili olmalıdır. İşten arzu ve layıklık yaşamlarımıza vahiy ruhunu davet eder. Joseph Smith ve Oliver Cowdery, Mormon kitabını tercüme ederken vahiy ruhuyla ilgili değerli bir tecrübe edindiler. Bu erkek kardeşlerimiz, inançla, samimi bir yürekle, cevap alacaklarına inanarak, imanla istedikleri takdirde, işlerini tamamlamak için ihtiyaçları olan herhangi bir bilgiyi alabileceklerini öğrendiler. Ve zamanla kutsal ruhun gücü sayesinde genelde zihinlerimize ve yüreklerimize gelen düşünceler ve hisler şeklinde çalışan vahiy ruhunu zamanla anladılar. Rab onlara şöyle öğretti. Şimdi işte bu vahiy ruhudur. İşte sayesinde Musa'nın İsrail çocuklarını kuru toprak üzerinde Kızıldeniz'den geçiren ruh budur. Bu yüzden bu armağan senindir, onu kullan. Vahiy ruhuna ilişkin olarak onu kullan ifadesinin altını çiziyorum. Kutsal kitaplarda Kusaru'nun etkisi sık sık sakin, yumuşak bir ses ve tamamıyla yumuşak bir ses diye tanımlanır. Ruh bize nazikçe ve incelikle fısıldadığından dolayı uygunsuz medya, pornografi ve zarar verici bağımlılık yapan maddelerden ve davranışlardan neden kaçınmamız gerektiğini anlamak kolaydır. Düşmanın bu aletleri, Tanrı'nın ruhunun gücü sayesinde iletilen Tanrı'dan gelen ince mesajları anlama ve cevaplama kapasitemize zarar verebilir ve en sonunda bunu yok edebilir. Her birimiz şeytanın ayartmalarını nasıl reddedebileceğimizi ve vahiy ruhunu doğru bir şekilde kendi hayatlarımızda ve ailelerimizde nasıl kullanabileceğimizi ciddi bir şekilde dikkate almalı ve dua ederek düşünüp taşınmalıyız. Vahiyler değişik yollardan yollanır. Mesela şunları kapsar: rüyalar, görümler, ilahi habercilerle olan konuşmalar ve ilham. Bazı vahiyler anında ve güçlü bir şekilde alınır. Bazıları yavaşça ve zarif bir şekilde, biçimde fark edilir. Işıkla ilgili bahsetmiş olduğum iki tecrübe, bu iki esas vahiy düzenini daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Karanlık bir odada açılan lamba, Tanrı'dan çabucak, eksiksiz ve birdenbire gelen bir mesaj gibidir. Çoğumuz Tanrı'nın isteğine ve zamanlamasına göre içten dualara yanıt aldığımızda ya da gereken yönlendirilme ya da koruma sağlandığında bu vahiy düzenini tecrübe ettik. Bunun gibi ansızın ve kuvvetli belirtilerin açıklamaları kutsal kitaplarda bulunur. Kilise tarihinde anlatılmıştır ve kendi yaşamlarımızda kanıtlanmıştır. Gerçekten bu büyük mucizeler oluyor. Ama bu vahiy düzeni yaygın değildir ve ender görülür. Doğan güneşten ışıyan ışığın azar azar artışı Tanrı'dan satır üzerine satır, emir üzerine emir olarak mesaj almaya benzer. Çoğu kez vahiy zamanla küçük parçalar şeklinde gelir ve arzumuza, layıklığımıza ve hazırlığımıza bağlı olarak verilir. Cennetteki babadan gelen bu tip haberleşmeler azar azar ve nazikçe cennetten gelen damlacıklar gibi camlarımıza damlasın. Bu vahiy düzeni daha sık görülür. Ve Laban'dan pirinç levhaları başarıyla elde geçirmeden önce birçok farklı girişimi deneyen Nefi'nin düşüş tecrübelerinde bunu açık bir şekilde görebiliriz. En sonunda Nefi ruh tarafından henüz ne yapacağını bilmeden Yeruşalim'e yönlendirildi. Ve ince işçilik gerektiren bir gemiyi nasıl inşa edeceğini hemen bir anda öğrenmedi. Aksine Rab zaman zaman geminin kereslerini nasıl işleyeceğini kendisine gösterdi. Hem kilise tarihi hem de kendi hayatlarımız satır üzerine satır, emir üzerine emir şeklinde vahiy almak için olan Rabbin düzeninin örnekleriyle doludur. Örneğin, restore edilmiş sevindirici haberin temel gerçekleri, Peygamber Joseph Smith'e kutsal koruda hemen bir anda verilmedi. Bu paha biçilmez hazineler şartlar el verdikçe uygun zamanlarda bildirildi. Başkan Joseph Smith, bu vahiy düzeninin hayatında nasıl oluştuğunu şöyle açıklamıştır. Delikanlıyken ben sıkça tanıklığım olabilsin diye Rabbe bana olağanüstü bir şey göstermesi için dua ederdim. Ama Rab mucizelerini benden sakladı. Ama gerçekleri bana satır satır gösterdi. Ta ki tepeden tırnağa benim gerçeği bilmeme neden olana ve aynı zamanda şüphe ve korku benden tamamen arıtılana kadar. Bunu yapmak için cennetten bir melek göndermesine ya da bir baş meleğin borazanıyla konuşmasına gerek yoktu. Yaşayan Tanrı'nın ruhunun sakin ve yumuşak sesini fısıltılarıyla sahip olduğum tanıklığı bana verdi. Ve bu ilke ve güçle o bütün insanlığa onlarla kalacak gerçeğin bilgisini verecektir. Ve bu onların tıpkı Tanrı'nın bildiği gibi gerçeği bilmelerini ve tıpkı Mesih'in yaptığı gibi Baba'nın isteğini yerine getirmelerini sağlayacaktır. ve büyük mucizevi belirtilerin hiçbiri bunu yapmayı asla başaramaz. Alıntı bitti. Kilise üyeleri olarak bizler mucizevi ve dramatik ruhsal belirtilerin üzerinde o kadar çok duruyoruz ki, kutsal ruhun alışılmış düzeniyle yaptığı işleri takdir etmiyor ve hatta göz ardı ediyoruz. Küçük ve büyüyen ruhsal izlenimleri almak kolay ve basit olduğundan, zamanla ve tamamıyla istenilen cevabı ya da ihtiyaç duyduğumuz yönü teşkil etmek, bizi hedefin ötesine bakmamıza sebep olabilir.
And underestimate their spiritual capacity because they do not receive frequent miraculous.
Sık sık mucizevi ya da kuvvetli izlenimleri almadıkları için kendi tanıklıklarının gücünden şüphe eden ve ruhsal kapasitelerini küçümseyen birçok kişiyle konuştum. Herhalde Joe Smith'in kutsal koruda ya da Paulus'un Şam yolunda ve genç Alman'ın başından geçenleri göz önüne alırsak, eğer bunlar gibi bilinen ve ruhsal göze çarpan örnekler gibi tecrübelerimiz olmazsa, kendimize bir sorun olduğuna ya da bir şeyin eksik olduğuna inanırız. Eğer bu gibi benzer düşünceler ya da çelişkileriniz olduysa lütfen şunu bilin ki siz gayet normalsiniz demektir. Sadece kurtarıcıya inancınızla itaatle ileriye doğru atılmaya devam edin. Böyle yaptığınızda yanlış yapmanız mümkün değildir. Başkan Joseph F. Smith şu öğüdü verdi. Bana kiliseye sıkıca tutunmalarını sağlayan mucizelere, işaretlere ve görümlere güvenen son zaman izlerini gösterin. Ben de size Tanrı önünde iyi konumda olmayan ve kaygan yollarda yürüyen üyeleri göstereyim. Gerçeğin temelini görkemli belirtilerle kurarak değil, ancak alçak gönüllülük ve Tanrı'nın emirlerine ve kanunlarına bağlı bir itaatkarlıkla yapabiliriz. Alıntı bitmiştir. Işıkla olan başka bir genel tecrübe, satır üzerine satır, emir üzerine emir şeklindeki vahiy düzeninin doğruluğu hakkında bize başka bir gerçeği daha öğrenmemize yardımcı olur. Bazen güneş bulutlu ve sisli bir sabahta doğar. Kapalı hava koşulları yüzünden ışığı görebilmek çok daha zordur. Ve güneşin ufuktan tam olarak ne zaman doğduğunu görme olanağı yoktur. Ancak böyle bir sabahta bile yeterli ışığımız vardır ki, yeni bir güne başlandığımızı bilir, işimize bakarız. Benzer şekilde vahiyi ne zaman ya da nasıl aldığımızı bilmeden çoğu zaman vahiyler alırız. Kilise tarihinden önemli bir bölüm bu ilkeyi gösterir. 1829 ilkbaharında Oliver Cowdery, Palmyra, New York'ta bir okulda öğretmendi. Joseph Smith ve Mormon kitabının tercüme işini öğrendiğinde Oliver genç peygambere yardım etme ihtiyacını hissetti. Bu nedenle Harmony, Pennsylvania'ya yolculuk etti ve Joseph'ın yazıcısı oldu. Onun varma zamanı ve ettiği yardımlar Mormon kitabının ortaya çıkmasında hayati bir önem taşıdı. Kurtarıcı sonradan Oliver'e vahiy vererek ona rehberlik için sık sık ettiği dualar doğrultusunda Rab'in ruhu tarafından yönlendirildiğini bildirdi. Eğer böyle olmasaydı, Rab şöyle beyan etmiştir, şu anda bulunduğun bu yere gelemezdin. İşte biliyorsun ki bana danıştığında ben senin zihnini aydınlattım ve şimdi sana bunları söylüyorum ki gerçeğin ruhu tarafından aydınlatıldığını bilesin diye. Böylece Oliver, Peygamber Joseph Smith'in aracılığıyla verilen bu vahiy sayesinde daha önceden vahiy aldığını öğrendi. Anlaşılan Oliver nasıl ve ne zaman Tanrı tarafından yönlendirildiğini fark etmemişti. Ve vahiy ruhu hakkındaki anlayışın artması için bu açıklamaya ihtiyacı vardı. Mecazi anlamda güneş sabahleyin bulutlu bir havada doğarken Oliver aydınlıkta yürümüştü. Hayatımızda karşılaştığımız çoğu belirsizliklerde ve zorluklarda Tanrı elimizden gelenin en iyisini yapmamızı, hareket etmemizi, tepki göstermememizi ve ona güvenmemizi ister. Melekler görmeyebilir, ilahi sesler duymayabilir ya da olağanüstü ruhsal işaretler alamayabiliriz. çoğu zaman umut ve dua ederek ileriye atılırız. Ama kesin emin olmadan Tanrı'nın isteği doğrultusunda hareket ederiz. Fakat anlaşmalarımıza saygı gösterirsek ve emirleri tutarsak, her zaman iyilik yapmaya ve daha iyi olmaya özen gösterirsek, Tanrı'nın bizim adımlarımıza yol göstereceğine güvenerek ilerleyebiliriz. Ve Tanrı'nın sözlerimize ilham vereceğine dair güvenceyle konuşabiliriz. Bu kısmen şunu beyan eden kutsal yazının anlamıdır. Ardından kendinize duyduğunuz güven Tanrı'nın huzurunda güçlenecektir. Eğer uygun bir şekilde vahiy ruhunu arayıp kullanırsanız, size söz veriyorum ki Rabbin ışığında yürüyeceksiniz. Bazen vahiy ruhu anında ve güçlü bir şekilde çalışır. Bazı zamanlar hafifçe ve yavaş yavaş ve çoğu zaman o kadar nazikçedir ki bilinçli olarak algılayamazsınız. Ama kutsamanın alınma düzeni ne olursa olsun, sağladığı ışık sizin ruhunuza ışık tutacak ve içinizi açacaktır ve zihninizi aydınlatacaktır ve sizi ve ailenizi yönlendirecek ve koruyacaktır. Ben havarilik tanıklığımı beyan ediyorum ki baba ve oğul yaşıyor. Vahiy ruhu gerçektir. Ve kişisel hayatımızda ve İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nde işlevini yerine getirebilir ve getiriyordur. İsa Mesih'in kutsal adıyla bu gerçekler hakkında tanıklığımı veriyorum. Amin.
We are especially grateful.
Özellikle çok minnettarız bunun için. For the Tabernacle Choir. Tabernacle Chorus'u için ve onların liderlerine ve orkçularına teşekkür ediyoruz. Bize sağlamış oldukları çok güzel müzik için. Bu bölümdeki kapanış konuşmacımız sevgili peygamberimiz Başkan Thomas S. Monson olacak. Koro kapanış ilahisi olarak Tanrı Ruhu ilahisini söyleyecek. Kapanış duası sonra 70'lerden yaşlı Ted R. Callister tarafından edilecek. Başkan Monson.
My beloved brothers and sisters.
Sevgili kardeşlerim. Her birinize sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Ve dua ediyorum ki bugün size konuşurken Cennet'teki babamız düşüncelerimi yönlendirsin ve sözlerime ilham versin. Kilisenin yardımlaşma programı ile ilgili kız kardeş Alred ve çoban Burton'dan bu sabah dinlediğimiz konuşmalara yönelik bir iki yorum yapmama izin verin. Belirtildiği gibi bu yıl çoğu insanın hayatını kutsamış bu ilhamlı programın 75. yıl dönümüdür. Bu büyük çabaya öncülük edenlerden, merhametli ve öngörülü kişilerden bazılarını tanımak benim için büyük bir ayrıcalıktı. Çoban Burton ve kız kardeş Alred'in de bahsettiği gibi mahallenin çobanına, mahallenin sınırları içerisinde yaşayanlara yardım etme sorumluluğu verilmiştir. Bunun gibi ben Salt Lake City'deki 84 dul kadını içeren, 1080 üyesi olan bir mahallenin genç çobanı olarak başkanlık yapma ayrıcalığına sahiptim. Birçok kişinin yardıma ihtiyacı vardı. Kilisenin yardımlaşma programı ve yardımlaşma cemiyetinin ve rahiplik kurullarının yardımları için nasıl da minnettardım. İsa Mesih'in son zaman azizleri kilisesinin yardımlaşma programının her şeye gücü yeten Tanrı'nın ilhamı sayesinde yapıldığını bildiriyorum. Şimdi sevgili kardeşlerim, bu konferans kilisenin başkanı olmam için atanmamdan 3 yıl geçtiğini belirtiyor. Tabii ki bunlar bir sürü zorluklar ve hem de sayısız kutsamalarla dolu yoğun yıllar oldu. En çok zevk aldığım ve bu kutsamaların en kutsalı, tapınakları adarken ve tekrar adarken bulduğum fırsattı. Ve bugün size tapınak ile ilgili konuşmak istiyorum. Neredeyse 190 yıl önce 1902'deki Ekim Genel Konferansı sırasında Başkan Joseph F. Smith açılış konuşmasında bir gün insanlara rahatlık olsun diye ihtiyaç olan yerlerde dünyanın farklı bölgelerinde tapınakların yapılması umudunu dile getirdi. Kilisenin kuruluşunu takip eden ilk 150 yıl sırasında 1830'dan 1980'e kadar Kirtland, Ohio ve Nauvoo, Illinois'daki tapınaklar dahil olmak üzere 21 tapınak yapıldı. 1980'den sonraki 30 yılla bir karşılaştırın. Bu zamanda 115 tapınak yapıldı ve adandı. Dünkü 3 yeni tapınak anonsu ile ek olarak 26 tapınak ya inşa halinde ya da inşaat öncesi safhalarındadır. Bu rakamlar artmaya devam edecektir. Başkan Joseph Smith'in 1902'deki umduğu hedef gerçeğe dönüşüyor. Bizim arzumuz, tapınağı üyelerimizi mümkün oldukça ulaşılabilir duruma getirmektir. Şu an inşa halinde olan tapınaklarımızdan bir tanesi Manaus, Brezilya'dadır. Yıllar önce Amazon'un merkezinde bulunan Manaus'u terk edip, o zamanlar en yakın olan Manaus'tan yaklaşık 4000 kilometre uzaklıktaki São Paulo, Brezilya tapınağına yolculuk eden 100'den fazla üyesi olan bir grup hakkında okudum. Bu inançlı azizler Amazon nehrinde ve ırmaklarında kayıkla 4 gün boyunca yolculuk ettiler. Su yoluyla bu yolculuğu tamamladıktan sonra otobüslere binerek 3 gün daha engebeli yollarda çok az yiyecekle ve rahat uyuyacakları bir yerleri olmadan yolculuk ettiler. 7 gün ve 7 geceden sonra doğal olan sonsuz kutsal törenlerin yapıldığı São Paulo Tapınağı'na vardılar. Tabii ki geri dönüş yolculukları da aynı zorluktaydı. Ne olursa olsun paraları kalmamalarına rağmen onlar kutsal törenlerini ve tapınağın kutsamalarını almışlardı. Şimdi yıllar sonra Manaus'taki üyelerimiz Rio Negro Nehri'nin kıyılarında kendi tapınaklarının yapılmasını izlerken sevinç dolular. Tapınaklar nerede yapılırsa yapılsın, inançlı üyelerimize mutluluk getirirler. Sadece Tanrı'nın tapınaklarında bulunan kutsamaları almak için yapılan fedakarlık raporları hiçbir zaman kalbime dokunmayı ihmal etmez ve bana tapınaklar için yenilenmiş bir şükran duygusu verir. Tihi ve Tararaina Mutam'ın çocuklarının hikayesini anlatmama izin verin. Ailenin tamamı 1960'ların başlarında misyonerler Tahiti'nin yaklaşık 160 kilometre güneyinde bulunan adalara geldiklerinde kiliseye katıldılar. Çok geçmeden onlar da tapınakta mühürlenerek sonsuz bir ailenin kutsamalarını alma arzusu başladı. O zamanlarda Mutam ailesine en yakın tapınak 4000 kilometreden daha fazla güneybatısındaki sadece pahalı uçak seyahatiyle ulaşılabilen Hamilton, Yeni Zelanda'daydı. Küçük bir çiftlikte yoksul bir hayat geçiren geniş Mutam ailesinin ne uçak parası ne de yaşadıkları Pasifik adada hiçbir iş olanağı yoktu. Böylece erkek kardeş Mutam ve oğlu Gerard 4800 kilometre batıda olan Yeni Kaledonya nikel madeninde çalışan diğer oğluna katılmak için zor bir karar aldılar. İşveren işçilerine madene ulaşmaları için para verdi. Ama geri eve dönmeleri için bir yol sağlamadı. Bu 3 Mutam erkekleri tropikal nikel madeninde bu ağır metali kazıyarak ve taşıyarak 4 yıl çalıştılar. Erkek kardeş Mutam, oğullarını Yeni Kaledonya'da bırakarak tek başına kısa bir ziyaret için yılda bir kere eve döndü. Yıpratıcı işte ki 4 yıldan sonra erkek kardeş Mutam ve oğulları aileyi Yeni Zelanda tapınağına götürebilmek için yeterli parayı biriktirdiler. Hepsi gittiler. Bir kızları hariç herkes tapınaktaydı. Onlar için tanımlanamayacak ve mutlu bir tecrübeyle bu hayatta ve sonsuza dek mühürlendiler. Erkek kardeş Mutam, tapınağa onlarla gidemeyen, evli ve çocuk ve kocası olan kızlarının yol parasını ödeyebilmek için tapınaktan direkt olarak Yeni Kaledonya'ya 2 yıl daha çalışmak için geri döndüm. Sonraki yıllarda erkek ve kız kardeş Mutam tapınakta hizmet etmeyi arzu ettiler. Ne zaman ki Paiti Tahiti Tapınağı inşa edilmiş ve adanmıştı, onlar bu tapınakta 2 misyon yaptılar. Kardeşlerim, tapınakların taş ve harçtan daha fazla önemi var. Onlar inanç ve oruçla doludurlar. Zorluklarla ve tanıklıklarla inşa edilirler. Fedakarlık ve hizmet ile kutsanırlar. Bu devirde inşa edilen ilk tapınak Kirtland, Ohio'daydı. Rab, o zamanlarda azizlerin yoksul olmalarına rağmen bir tapınağın yapılmasını emretti ve böylece onlar da yaptılar. Yaşlı Heber C. Kimball şu tecrübe hakkında şöyle yazdı. Sadece Rab, bunu başarmamız için başımızdan geçen yoksulluk, sıkıntı ve acının sahnelerini bilir. Ve sonra, her şey özenle tamamlandıktan sonra, azizler Ohio'dan ve sevgili tapınaklarından ayrılmaya zorlandılar. Sonuçta geçici olsa bile Mississippi Nehri'nin kıyılarında Illinois eyaletinde sığınacak bir yol buldular. Bu yerleşime Nauvoo adını verdiler ve tekrar her şeylerini vermek üzere inançlarıyla beraber tanrılarına bir başka tapınak daha diktiler. Zulümler baş gösterdi. Ancak Nauvoo tapınağı neredeyse tamamlanmışken başka hiçbir kimsenin istemediği bir çöl yerinde sığınacak yer aramak üzere evlerinden tekrar ayrılmak zorunda kaldılar. Mücadele ve fedakarlık bu konferans merkezinde bugün bulunan bizlerin hemen güneyinde parselde görkemlice duran Salt Lake Tapınağı dikmek için 40 yıl çalışmak üzere tekrar başladı. Tapınak inşası ve tapınak katılımı ve bir dereceye kadar fedakarlık her zaman birbirleriyle ilişkili olmuştur. Birçok sayısızca üye, Tanrı'nın tapınaklarında bulunan kutsamaları kendileri ve aileleri için elde etmek için çalışıp mücadele verdiler. Neden birçok insan tapınağın kutsamalarını almak için çok şeyini vermeye isteklidir? Tapınaktan gelen sonsuz kutsamaları anlayan kişiler bilirler ki o kutsamaları almak için hiçbir fedakarlık çok fazla, hiçbir ücret çok pahalı, hiçbir mücadele çok zor değildir. Yol asla çok uzak değil. Her engel aşılınabilir ya da her zorluğa katlanılabilir. Sonsuz bir aile ilişkisinde cennetteki babamıza bir gün dönmemize izin veren tapınakta alınan kurtarıcı kutsal törenler ve yukarıdan gelen güç ve kutsamalarla donatılmak her fedakarlığa ve her çabaya değdiğini anlarlar. Bugün çoğumuz tapınağa gitmek için büyük zorluk çekmek zorunda değiliz. Kilisenin %85'i şu anda bir tapınağın 300 kilometre dahilinde yaşıyor. Ve birçoğumuz ise bu mesafe daha da azdır. Eğer kendiniz için tapınağa gittiyseniz ve bir tapınağa nispeten daha yakında yaşıyorsanız, yapmanız gereken fedakarlık, meşgul hayatınızdan zaman ayırıp tapınağa devamlı gitmek olabilir. Perdenin arkasında bekleyenler için tapınaklarımızda yapılacak daha çok şey var. Onların işlerini yaptığımızda, onların kendileri için yapamayacaklarını yaptığımızı bileceğiz. Başkan Joseph F. Smith güçlü bir beyanda şöyle dedi. Onların adını bizim çabalarımızla onların esirlik zincirleri onlardan düşecektir. Ve onları saran karanlık dağılacaktır ki ışık onların üzerine yansısın. Ve onlar ruhlar dünyasında buradaki çocukları tarafından yapılmış işi duyabilecekler. Ve sizinle bu görevleri yapmanızdan dolayı sevinecekler. Alıntı bitti. Kardeşlerim, bu iş bizim yapmamız gerek bir iştir. Kendi ailemde en kutsal ve değer verdiğimiz bazı tecrübeler vefat etmiş atalarımız için mühürlenme törenleri için tapınakta bir araya geldiğimiz anlarda olmuştur. Eğer tapınağa daha gitmediyseniz ya da daha önce gidip de şimdi tapınak tavsiyenemesine layık değilseniz, sizin için tapınağa gitmeye layık olup çalışmaktan daha önemli bir hedef yoktur. Sizin fedakarlığınız bir tapınak tavsiye kartı almak için, hayatınızı uyumlu hale getirmek için gerekli olan muhtemelen sizi yetersiz kılan uzun süreli alışkanlıklardan vazgeçmektir. Bu, ondalığı ödemek için gerekli inanca ve disipline sahip olmak olabilir. Ne olursa olsun, Tanrı'nın tapınağına girmek için hak kazanın. Tapınak tavsiyenamesini alın ve bunu değerli bir mülk gibi görün. Çünkü o öyledir. Rabbin evine girene kadar ve orada sizi bekleyen bütün kutsamaları alana kadar, kilisenin sunduğu her şeyi almadınız demektir. Kilise üyeliğinin kutsamalarının en önemli ve en yücesi, Tanrı'nın tapınağında aldığımız kutsamalardır. Şimdi, 13-19 yaş arasındaki benim genç arkadaşlarım, tapınak her zaman bir hedefiniz olsun. Tapınağın kapılarından içeri girmenize, orada sahip olacağınız kutsal ve sonsuz kutsamalara engel olacak hiçbir şey yapmayın. Sabahın erken saatlerinde kalkıp bu tür vaftizleri yapmak için okul başlamadan önce zaten sürekli olarak ölmüşler için vaftiz olanları takdir ediyorum. Bir güne bundan daha iyi başlamanın başka bir yolunu düşünemiyorum. Genç çocuklu size ebeveynler, sizinle Başkan Spencer W. Kimball'ın akıllı bir öğüdünü paylaşmama izin verin. O şöyle dedi: bu güzel bir şey olabilir eğer ebeveynler evlerindeki her yatak odasında bir tapınak resmi bulundursalar da çocukları onların bebeklik zamanından itibaren her gün bu resme bakabilsinler. Ta ki bu onların yaşamlarının bir parçası olana kadar. Tapınakla gitmekle ilgili bu çok önemli kararı verme yaşına geldiklerinde bu karar zaten çoktan verilmiş olacaktır. Alıntı bitti. İlk öğretimde çocuklarımız şu şarkıyı söylerler: tapınağı görmeyi çok severim. Bir gün onun içine gireceğim. Babamla sözleşme yapacağım. İtaat etmeye söz vereceğim. Sizden rica ediyorum ki çocuklarınıza tapınağın önemini öğretin. Dünya sorun dolu ve zor bir yaşam yeri olabilir. Sık sık bizi mahvedecek şeylerle çevriliyiz. Siz ve ben Tanrı'nın evine gittiğimizde, orada yaptığımız sözleşmeleri hatırladığımızda, her denemeye daha iyi katlanıp her kışkırtmanın üstesinden gelebileceğiz. Bu kutsal yerde huzur bulacağız. Yenilenip kuvvetlendirileceğiz. Şimdi kardeşlerim, konuşmamı noktalamadan önce bir tapınaktan daha bahsetmek istiyorum. Çok uzak olmayan ileriki bir zamanda, dünyanın her yerinde yeni tapınaklar yapıldığında, 2500 yıl önce bir şehirde var olan bir tapınak yapılacak. Roma, İtalya'da şu anda yapılan tapınakta bahsediyorum. Her tapınak aynı işlevleri ve tıpatıp aynı kutsamaları ve kutsal törenleri içeren Tanrı'nın evidir. Roma tapınağı benzersiz bir şekilde dünyanın en tarihi mekanlarından biri olan havariler Petrus ve Pavlus'un Mesih'in sevindirici haberini öğrettikleri ve her birinin de şehit edildiği şehirde yapılıyor. Geçtiğimiz Ekim ayında Roma'nın kuzeydoğu köşesinde bu sevimli kırsal alanda toplandığımızda, temel atmaya hazırlandığımızda bir dua etme fırsatım oldu. Roma'nın İtalyan senatör Lucio Malone'nin ve yardımcı belediye başkanı Giuseppe Ciardi'nin toprağa ilk küreyi vuranlardan biri olmaları gerektiğini hissettim. Her ikisi de şehirlerinde bir tapınak yapabilmemiz için verilen kararda pay sahibiydiler. Onların kazmayı vurmalarını çok istedim. Onların toprağı hissetmelerini istedim. Ve onlar güldüler. Nasıl biz istediğimizi elde ettik. Bulutlu ama sıcak bir gündü ve yağmur tehlikesi olsa bile bir iki damladan fazla yağmadı. Görkemli kora İtalyanca olarak Tanrı'nın ruhu ilahisinin harikulade sözlerini söylediğinde herkes sanki cennet ve yeryüzünün her şeye gücü yeten Tanrı'ya olan olağanüstü bir övgü ve şükran ilahisiyle bir araya geldiğini hissetti. Gözyaşları tutulamadı. Bir gün gelecek, bu sonsuz şehirdeki inançlılar Tanrı'nın kutsal evinde doğal, sonsuz olan kutsal törenleri alacaklar. Her nerede olursa olsun Roma'da şu anda yapılan tapınak ve bütün tapınaklarımız için cennetteki babama tükenmeyen şükranlarımı sunuyorum. Her biri dünyaya bir ilham kaynağı olarak durur. Tanrı, sonsuz babanın yaşadığına dair tanıklığımızın bir ifadesidir ki, O, bizi kutsamayı ve gerçekten her nesilden oğullarını ve kızlarını kutsamayı arzu eder. Her bir tapınak, öldükten sonraki hayatın, bu dünyadaki hayatın olduğu kadar gerçek ve kesin oluşunun bir ifadesidir.
Here on earth, I so testify.
Sevgili kardeşlerim, dilerim ki tapınağa gitmek ve yüreklerimizde ve evlerimizde tapınak ruhu olması için gereken her fedakarlığı yapabilirim. Dilerim ki bizim için en son fedakarlığı yapmış Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in adımlarını takip edebilelim ki hepimiz cennetteki babamızın krallığında sonsuz hayata ve yücelmeye ulaşabilelim. Bu benim içten duamdır ve bunu İsa Mesih'in adıyla dua ediyorum. Bizim Rabbimiz. Amin.
Our Father in heaven, how
Cennetteki Yüce Babamız, çok minnettarız. Bugün bize verilen öğütler için çok teşekkür ediyoruz. Aldığımız mesajlar için, senin isteğini bize bildiren mesajlar için. Ve yüreklerimize dokunan bu yüce, muhteşem müzik için sana teşekkür ediyoruz. Ayrıca kutsal ruhun hissettiğimiz için, kişisel ihtiyaçlarımızı bize bildiren kutsal ruh için teşekkür ediyoruz. Oğlun İsa Mesih'in kurban oluşu için sana teşekkür ediyoruz. Bize güç ver ki hayatımızdaki denemelere, zorluklara göğüs gerelim. İlahi ilham ve çözümler olduğu için sana minnettarız. Bu duyduğumuz gerçekleri, doğruları düşünelim ve hayatımıza uygulayalım. Sadece sözde değil ama eylemde de gerçek öğrencilerin olalım. Biz İsa Mesih'in dünyanın kurtarıcısı olduğunu biliyoruz. Bunları İsa Mesih'in adıyla, onun adıyla söylüyoruz. Amin.
This has been a broadcast.
Bu İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 181. yıllık genel konferansının yayını olmuştur. Konuşmacılar kilisenin genel otoriteleri ve genel görevlileri tarafından seçilmiştir. Müzik Mormon Tabernacle Chorus tarafından sağlanmıştır. Bu yayın Bonneville Distribution tarafından bir kamu hizmeti olarak sağlanmıştır. Herhangi bir şekilde yazılı bir izin olmadan bu programın çoğaltılması, kayıt edilmesi, kopyalanması ya da başka bir amaç için kullanılması yasaktır.